ayrım 17.
Alaşehirli Mustafa Bey, Ayazmendli Niyazi Bey, Sivil Kuvayi Milliye Kumandanlarının eşraf tipini örnek teşkil eder. 4. Subaylar. Kuvayi Milliye Kumandanları arasında çok sayıda subay vardır. Asteğmenden generale kadar her rütbeden subay ya kendiliğinden ya da üst makamların emriyle Kuvayi Milliye'de görev almıştır. Bunlar arasında muvazzaf subaylar, emekli veya mustafi subaylar ve yedek subaylar vardır. Milis kuvvetlerine doğrudan doğruya kumanda eden subaylardan başka, büyük kuvayi milliye teşekküllerinin asker olmayan kumandanlarının yanında müşavir, kurmay olarak çalışan subaylar da görülür. Subaylar, milis kuvvetlerine kumanda etmekte genellikle çok sıkıntı çekmişlerdir. Hele efeler ve zeybekler, eşkıya reisinden gelme kuvayi milliye kumandanları ile beraber çalışanlar tatsız olaylarla karşılaşmışlar, büyük tehlikelere maruz kalmışlardır. Aralarında bir efenin, bir zeybeğin, bir eşkıyanın kurşunu ile öldürülenler az değildir. Buna karşılık eski bir süvari subayı olan Çolak İbrahim ve Sarı Efe adıyla anılan jandarma yüzbaşısı Edip gibi milis kuvvetlerini sevk ve idare etmekte, efeler ve diğer eşkıya reisleriyle aynı şartlarla ilişki kurmakta ustalık gösteren subaylara da rastlanır. Kuvayi Milliye'nin mevcudu. Kuvayi Milliye'nin mevcudunu belli bir sayı ile kesin olarak ifade etmeye imkan yoktur. Herhangi bir dönemde Kuvayi Milliye'de şu kadar silahlı vardı denilemeyeceği gibi bir gün için tespit olunacak sayı ertesi gün muhakkak değişiyordu. Bu değişiklik kah artış kah azalış şeklinde devam etmiştir. Kuvayi Milliye müfrezelerinin insan sayısının genel toplamı el kuvvetli seviyesine ulaşıncaya kadar şüphesiz devamlı olarak artmıştır. Fakat bu halde bile istikrarlı bir artış yoktur. Bu durum milis kuvvetlere has bir özelliktir. Ordu gibi bir disiplin kuruluşu olmadıkları için mevcutları günü gününe tespit edilmemiştir. Eldeki sayılar takribi veya tahminidir. Kuvayi Milliye mevcudunun sürekli değişmesinin en önemli sebebi bu organizasyona dahil olmanın askerlik mükellefiyeti gibi bir zorluğa dayanmamasıdır. Herhangi bir Kuvayi Milliye mensubunun müfrezesini bırakıp köyüne gitmesini orduda olduğu gibi firar saymak mümkün değildi. Büyük çoğunluk Kuvayi Milliye'ye kendi isteğiyle katıldığı gibi herkes dilediği zamanda olmasa bile herhangi bir fırsatta teşkilattan çekilebilirdi. Özellikle savaşa tutuşup bozguna uğrayan müfrezelerin mensupları kolayca dağılabiliyordu. Böyle hallerde insanların üzerine çöken cılgınlık ve moral kırıklığı kavgadan kaçmaya hevesli olanlara bir fırsat vermiş oluyordu. Hatta zaferle sonuçlanan muharebeler sonunda bile Kuvayi Milliye müfrezelerinin dağıldığı ve savaşçıların köylerine çekildikleri görülmüştür. Bu gibi olaylardaki dağılmaya ise zafer kazanıldı, sonuç alındı, artık yapacak iş kalmadı düşüncesi sebep oluyordu. Düşman harekatının durakladığı dönemlerde bazı Kuvayi Milliye müfrezelerinin mevcudu bilhassa azaltılırdı. Daha çok müdafaa-i hukuk teşekküllerinin heyeti milliyelerin vücuda getirdikleri ve kısmen bir nevi mükellefiyetle takviye ettikleri müfrezelerde bu usule daima başvurulmuştur. Gerek ikmal ve iaşe yükünü hafifletmek, gerekse savaşçılara bıkkınlık vermemek maksadıyla müfrezeler adeta kısmi terhise tabi tutulurdu. Bu hareket tarzının diğer bir faydası da işinden gücünden kalmış, yorulmuş savaşçıları yeniler ile değiştirmek imkanını vermesidir. Kuvayi Milliye kadrolarının bu gibi zorunluluklarla daraltılmasının en geniş tatbikatı 1920 yılı başında yapılmıştır. Heyet-i temsiliye, daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa, ordu birliklerinin olduğu gibi Kuvayi Milliye'nin mevcudunu da muntazaman öğrenmeye önem vermiştir. 14. Kol Ordu'nun tümenlerine ve Refet Bey'e gönderdiği 8 Nisan 1920 tarihli şifre ile her cumartesi günü kendisine bilgi verilmesini istemiştir. Bu şifrenin 4. maddesi şöyledir. Kol Ordu kıtalarından başka Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın da yukarıdaki maddelere göre cephe durumu, savaşçı, silahlar ve cephane ve mühimmat kuvvetlerinin ayrı bir madde halinde olarak gösterilmesi. 22 Haziran 1920'de Yunan taarruzu başladığı sırada milis kuvvetlerinin mevcudu hakkında bir fikir vermek üzere 21 Haziran 1920 Kuvayi Umumiye Cetvelinden alınan aşağıdaki tabloyu okuyucuların tetkikine sunuyoruz. Milis kıtalarının isimleri: Demirci Mehmet ve Yörük Ali Efelere bağlı Zeybekler, bulundukları yer Nazilli, Atça ve diğer yerler, Subay 0, Erat 628, Aydın Alayı, bulundukları yer Büyük Menderes, Aydın Cephesinde, Subay 45, Erat 1180. Aydın Dağ Taburu, bulundukları yer Büyük Menderes, Aydın Cephesinde, Subay 4, Erat 400. Menderes Alayı, bulundukları yer Büyük Menderes, Aydın Cephesinde, Subay 20, Erat 1104. Adagide Dağ Taburu, bulundukları yer Adagide Cephesinde, 3 yol, Subay 13, Erat 359. Balyanbolu Bölüğü ve Müstakil Zeybek Müfrezeleri, bulundukları yer Balyanbolu Cephesinde, Subay 15, Erat 504. Adagide Müstakil Zeybek Müfrezesi, Adagide 3 yol cephesinde Subay 0, Erat 504. Milis Süvari Bölüğü, bulundukları yer Adagide cephesinde Ovacık'ta Subay 12, Erat 197. İstihkam Bölüğü, bulundukları yer Köçk'te Subay 2, Erat 159. Söke Bölük ve Milisler, bulundukları yer Söke mıntıkasında Subay 2, Erat 320. Kuşadası Bölük ve Milisler, bulundukları yer Kuşadası mıntıkasında Subay 5, Erat 425. Koçarlı Bölüğü, bulundukları yer Koçarlı'da Subay 0, Erat 92. Toplam Subay 118, Erat 5608. Bu tablo yalnız İzmir Güney Cephesi'nin milis kuvvetlerini göstermektedir. Alay, tabur ve bölük olarak zikredilen milis kuvvetler nizamiye kıtaları gibi kurulmuş kıtalardır. Aynı cephedeki nizamiye kıtalarının, yani 57. tümenin yine 21 Haziran 1920'deki mevcudu ise şöyledir. Subay 193, Erat 4390. Görülüyor ki bu cephedeki milisler ordu birliklerinden fazladır. Demirci Mehmet ve Yörük Ali efelerinin zeybeklerinin yukarıdaki tabloda eksik gösterildiğini tahmin ediyoruz. O tarihte Anzavur ve Bolu isyanlarının bastırılmasına gönderilen zeybek atlıları cetvele dahil edilmemiş olsa gerek. Batı cephesinin kuzey kesiminde ve Kocaeli bölgesinde Kuvayi Milliye'nin mevcudu ile Batı Anadolu'da Haziran 1920 ortalarında bütün milis kuvvetlerinin, Çerkez Etem kuvvetleri dahil, 15 bin kişi kadar olduğu tahmin edilebilir. Bu sayının Kuvayi Milliye'nin ulaştığı en yüksek seviye olduğu muhakkaktır. Kuvayi Milliye'nin karakteristiği. Kuvayi Milliye'nin bünyesini yukarıda ana hatlarıyla izah etmiştik. Bu bünyenin de içinde bulunduğu şartların icabı olarak Kuvayi Milliye'nin bazı karakteristik özellikler göstermesi tabidir. İlk bakışta düşman işgaline karşı direnen silahlı halk kuvvetlerinden başka bir şey olmayan milis teşkilatı bir bakıma bu görünüşüyle çelişir durumdadır. Daha başka türlü ifade etmek gerekirse Kuvayi Milliye silahlı halk kuvvetleri kuruluşunda olduğu halde gerçek anlamda halkla fazla ilgisi yoktur diyebiliriz. Çünkü Kuvayi Milliye halkı korkutmuş, yıldırmış, soymuş, halka fena muamele etmiştir. Kuvayi Milliye hemen her yerde terör havası yarattığı için halk tarafından sevilmemiştir. Kuvayi Milliye teşekküllerinin hepsinin bu şekilde olduğunu iddia etmek şüphesiz mümkün değildir. Fakat büyük çoğunluğu böyledir. Kuvayi Milliye'nin sevimsiz görünmesinde halkın o günlerdeki psikolojisini de etkisini kabul etmek gerekir. Kuvayi Milliye devrinde halk psikolojikman henüz dövüşmeye hazır olmadığından dövüşmeye çıkanları sevmiyordu. Diğer taraftan Kuvayi Milliye çetelerine, müfrezelerine dayanan bazı müdafaa hukukçular, heyeti milliyeciler veya böyle görünen mütegallibe, bölgelerinde şahsi nüfus ve itibarlarını artırmak için Kuvayi Milliye'yi alet olarak kullanmaktan geri kalmamışlardır. Eşraf takımından olan bu gibi kimseler, hatta bazı muvassaf ve yedek subaylar nüfus, itibar ve şahsi menfaat yolunda önlerine çıkan engelleri kaldırmak maksadıyla Kuvayi Milliye'yi etrafa bir umacı gibi gösteriyorlardı. Çok yerde Kuvayi Milliye'nin halk tarafından sevilmeyişinin bir sebebi de budur. Kuvayi Milliye'nin faaliyetinde yağma, talan, gasp gibi olaylara bol bol rastlanır. Özellikle ayak takımı kimselerden müteşekkil ve eşkıya reisleri tarafından idare edilen müfrezelerin bu gibi hareketleri hiçbir zaman önlenememiştir. Kanun dışı bir hayat sürerken Kuvayi Milliye'ye katılan eşkıya çetelerinden namuslu davranmaları esasen beklenemezdi. Bunlar düşmana karşı savaşa girmekle takibata maruz kalmadan sanatlarını daha rahat icra etmek imkanını bulmuş oluyorlardı. Bu gibi haller Büyük Millet Meclisi'ne kadar intikal etmiş ve müzakere konusu olmuştur. Misal olarak bir mebusun Milli Müdafaa Vekili tarafından cevaplandırılmak üzere 22 Ağustos 1920'de meclise verdiği önergeyi aşağıya alıyoruz. Kuvayi Milliye askerlerinden bazılarının esnaftan satın aldıkları eşyaların bedelini vermemek veya kendisince tayin eylediği miktarda ödeme yaparak kararlaştırılan fiyatın büyük bir kısmını kesmek gibi halkı rahatsız edecek tecavüzlerde bulundukları halkın dilinde dolaşıyor, halkımızın milli hükümete karşı yavaş yavaş soğukluğunu doğurma eylemini taşıyan üzücü durumların meydana gelmesi acaba doğru mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26 Eylül 1920 günlü 73. toplantısında Milli Müdafaa Vekaleti Vekili İsmet İnönü Bey bu önergeyi yazılı olarak cevaplandırmış ve Kuvayi Milliye efradından bazılarının iddia olunduğu gibi hareket ettiklerini kabul etmiştir. İsmet Bey cevabında yakalananların cezalandırıldıklarını, cepheye gitmiş olanın cezalandırılmaları için kumandanlarına yazıldığını, cezalandırılacaklarını anlayan bazı kimselerin de firar ettiklerini bildirerek zarar gördüğünü ispat edenlere peyderpey tazminat verildiğini ifade etmiştir. Kuvayi Milliye müfrezelerince halk aleyhinde öyle suçlar işlenmişti ki mebus Cemil Bey'in yukarıdaki önergeyle BMM'nin huzuruna çıkarmak istediği suç diğerlerinin yanında çok hafif kalır. 16 Ağustos 1919'da toplanan Alaşehir Kongresi'nde alınan kararların 6. maddesi, Kuvayi Milliye'nin yukarıdan bir izahına çalıştığımız davranışına karşı duyulan tepkiyi çok güzel ifade ettiğinden buraya aynen alıyoruz. Madde 6. Hareket-i Milliye reddi ilhak, bu gayeye yönelik Hareket-i Milliye düzenli teşkilat ile yaptığı gibi gereğinde bundan sonra aynı tarz kabul edildiğinden eşkıyalığa varan çeteciliği nefretle reddeder. Bu satırların yazıldığı günlerde Kuvayi Milliye'nin 2,5 aylık bir geçmişi vardı. Ne Çerkez Ethem ne de Demirci Mehmet Efe henüz palazlanmamıştı. Alaşehir Kongresi kararlarının 25. maddesine de şöyle bir hüküm konmuştu. Madde 25. Cephe mürettebatının savaş alanı gerilerinde görevsiz silahlı olarak dolaşmaları kesin olarak yasaktır. Daha önce toplanmış olan Balıkesir Kongresi ise çetecilikten nefret ettiğini kararları arasına almıştı. Fakat bütün bu tedbirler esasa müessir olamamıştır. L. Maddi ve mali kaynaklar. Bütün belli başlı gelirleri haciz altına alınmış borçlu bir devlet, fakir bir halk, verimsiz bir memleket. Milli mücadelenin maddi ve mali kaynakları işte bu kısır alan üzerinde aranacaktı. Başlangıçta bütün şartlar cesaret kırıcıydı ama para meselesi hepsinden zor görünüyordu. Anadolu'da Avrupa ölçüsüne göre ne zengin bir burjuva sınıfı ne kuvvetli bir sanayici zümre ve ne de kasaları dolu bankalar vardı. Dipnot, Osmanlı Bankası'nın Anadolu'da 43 şubesi vardı. Ziraat Bankası'nın 1920'de sermayesi 11,5 milyon liraydı. Mücadele taraflısı olanlar bile para konusunda bir çıkmazda bulunduklarını sanıyor ve kuşkularını şöyle belirtiyorlardı. Parasız, ordusuz ne yapabiliriz? Dipnot, Kara Vasıf tarafından Sivas Kongresi'nde söylenmiştir. En iyimser bir düşünceyle askeri bir zafer kazanıp memleket kurtarılsa bile bağımsız bir devlet olarak yaşamanın imkansızlığına inananlar yine para meselesini ileri sürüyorlardı. 400 ila 500 milyon lira borcumuz var. Bu parayı kimse kimseye bağışlamaz, bize bunu ödeyiniz diyecekler. Halbuki bizim gelirimiz borcumuzun faizini bile karşılamıyor. Milli mücadelenin maddi ve mali külfetinin büyük kısmını bir süre nakdi ve aynî teberrü adıyla, ondan sonra da vergi ve tekalif-i harbi olarak tamamen halk çekmiştir. Büyük Millet Meclisi hükümeti Anadolu'da iyi kötü bir devlet düzeni kuruncaya kadar halktan nakdi ve aynî yardım sağlama keyfiyeti Kuvayi Milliye'nin ve müdafaa-i hukuk teşekküllerinin değer ölçülerine bağlıydı. Bu ölçü bazı Kuvayi Milliye kumandanlarının elinde halkı soymak derecesine vardığından müdafaa-i hukuk kongreleri mali meseleler hakkında bir takım kararlar almış ve bir teşkilat işi olarak Kuvayi Milliye'yi beslemeye çalışmıştır. Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli kongrelerinin bu husus ile ciddi olarak uğraştığı görülmektedir. 31 Temmuz 1919 günü toplanan Balıkesir Kongresi'nde Merkez Liva'da Balıkesir olduğu gibi kazalarda maliye teşkilatı ve levazım heyetleri kurulmasına, nahiyelerden gönderilen eratın masraflarını ilçelerin karşılayıp sonra umumi masraftan kapatılmasına, cephelere sevk edilecek eratın başında eşraftan bir kişinin bulunmasına karar verilmiştir. Alaşehir Kongresi, Balıkesir Kongresi'nin koyduğu esaslara uymuştur. 7 Ağustos 1919'da toplanan Nazilli Kongresi ise Kuvayi Milliye'nin mali ve maddi ihtiyaçlarını karşılamak için daha ayrıntılı kararlara varmıştır. Şöyle ki, mücahitlerin ve heyet-i milliyenin mahalli masraflarının temini halkın verilecek nakdi ve aynî bağışlarının toplanmasına bağlıdır. Her şahsın ne miktar bağışta bulunacağı verilecek bilgiye dayanılarak milli heyetçe kararlaştırılacaktır. Her çeşit kişisel hareketler mal ve para toplamak yasaklanacaktır. Kuvayi Milliye komutanları ve umera subay sınıfına dahil bulunduklarından bunlar için bağış mecburiyeti tatbik edilmeyecektir. Nakdi ve fiili bağıştan çekinenlerin cezası Kuvayi Milliye komutanları tarafından düşünülecek ve yine onlar tarafından tatbik edilecektir. Davet olduğunda 100 lira bağışta bulunanlar cepheye gönderilmeyip işleri başında bırakılacaklardır. Ancak bu bağışıklık 3 ay için geçerli olacaktır. Bu kararların kesin bir düzen içinde yürütülmesine imkan yoktu. Memleketin içinde bulunduğu genel şartlar, değişik yerlerin özellikleri ve her tarafta gerek müdafaa-i hukuk gerekse Kuvayi Milliye'nin lider kadrosunu teşkil eden insanların idrak ve kabiliyetlerinin farklı oluşu bir düzensizlik yaratıyordu. Bu hal Ankara hükümeti kurulup Anadolu'da otorite sağlanıncaya kadar sürdü. Balıkesir, Alaşehir ve Nazilli kongrelerinden sonra Kuvayi Milliye teşkilatı genişlemeye başlamıştı. İlk zamanlar yalnız gönüllülerden ibaret olan müfrezeler, kongrelerin aldığı seferberlik kararıyla çoğalınca bunlara silah temini, iyaşi işleri ve daimi gönüllü efradın, dipnot, daimi gönüllü efrada ayda 5-15 lira maaş veriliyordu. Ve müfreze kumandanlarının maaşlarının ödenmesi büyük bir mesele oldu. Silahı ordu veriyordu, parayı bağış şeklinde halk karşılıyordu. Müfrezeleri bulundukları köyler besliyordu. Fakat artık hiçbiri yetmez oldu. Bunun üzerine birçok yerlerde aşar ambarlarına, banka olan yerlerde bazı bankaların paralarına vaziyet edildi. Balıkesir, Akhisar, Alaşehir gibi birkaç yerde şehirlere dışarıdan gelen mallara oktruva resmi kondu. Silah meselesi de bu sıralarda temin olunan silah mevcudu kadar mücahit toplamakla halledildi.
Ayrım sonu.